Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Kalbin sesinde, derdin sesine, genç zamanına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Üzgenç, bir genç zamanıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri Twitter'dan ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bugün çok kıymetli, çok değerli konuklarımız var. Kendileriyle ülkemizi, ülkemizin sınırını ve sınır ötesini biraz konuşacağız. Bir seyahat yaptık kendileriyle beraber, bir yolculuğa çıktık. Yoldaş olduk, yolda beraber güzel anılar yaşadık, güzel hadiselere şahit olduk. Onlardan bahsedeceğiz. Öncesinde tabii onları tanıyacağız. Kimlerdir diye soracağız kendilerine kim olduklarını. Ömer Faruk Bozdemir bu akşam bizlerle birlikte. Abdüselam Akbaş bizlerle birlikte. Halil İbrahim Çobanoğlu ve Taha Ercan bizlerle birlikteler. Ömer Faruk Bozdemir daha önce genç zamanımıza konuk olan şu anki konuklarımızdan. Daha önce ağırlamıştık onu. Bugün de ağırlamak nasip oldu. Benim uzun süreli artık 10 yıl aşkın süredir dostum olan Ömer Faruk'la beraber yine beraber buluştuk. Bir yolculuğu konuşacağız dedik. Bu yolculuğun bizde uyandırdıklarını konuşacağız dedik. Değişmeye gidip değişip geldiğimiz seferlerden biri oldu. Elhamdülillah bundan bahsedeceğiz dedik. Hemen istiyorsanız şöyle kısaca bir konuşalım, tanışalım. Devamında da nereye gittiğimizi, hani artık nerelere gitmemiz gerektiğini konuşalım.
Meseleye giriş yapalım.
Bizler geçtiğimiz hafta bu 5 arkadaşla beraber, yani biz bu beşli grup, 4 arkadaş, biri de ben, Suriye sınırına, Yayla Dağı'na bir yolculuğa çıktık. Oradaki kardeşlerimizle, abilerimizle, dostlarımızla, mücahitlerle buluştuk. Onların kendilerine göre dertlerini dinledik. Bizim dertlerimizi onlara aktardık. Bizim için gerçekten çok farklı ve önemli bir deneyim, önemli bir tecrübe oldu. Bugün inşallah bundan bahsedeceğiz. Ömer Faruk'tan hemen başlayalım. Çünkü stüdyomuzun benden sonra belki de yaş olarak en büyüğü o. Bilmiyorum hangi ayda doğdun Ömer? Sen Ekim'di galiba. Ekim. Tamam, senden büyüğüm birkaç ay. Ömer Faruk'tan başlayalım. Ömer Faruk Bozdemir kimdir? Neler yapar diye soralım. Selamlamayla başlayıp sonrasında sorularımızı aktaralım.
Allah razı olsun. Öncelikle programa davet ettiğin için teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Ben Ömer Faruk Bozdemir, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Erenköy'de oturuyorum. Meşguliyetimiz genelde STK'lar üzerinden işliyor şu anda. O şekilde bir mücadele içindeyiz. Böyle kısaca bir giriş yapmış oldum.
Biz Ömer Faruk'la 2006 yılı galiba değil mi? Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne beraber başlamıştık. Oradan beri bir dostluğumuz sürüyor elhamdülillah. Rabbim ayırmasın diyelim. Dostluklar kolay kurulmuyor ama maalesef kolay kaybedilebiliyor. Bazı günümüzün artık modern dünyanın yanlış ilişki yöntemleri
yüzünden, ilişkiler,
problemli hadiseler yüzünden bunlar kaybolabiliyor, buna şahit oluyoruz. Bizim elhamdülillah bu anlamda bir sıkıntımız yok, fakat çevrenin etkileri dolayısıyla belki İmam Hatip mezun olmamız, aynı çevrelerin çocukları olmamız bizi bir arada tuttu ama bunun dışını da maalesef görebiliyoruz. Ama şu an İmam Hatip nesli dediğimiz o dertli nesil çok daha yükselerek
iş yapmaya başladı. Arkadaşla dost kavramların arasındaki farkı tefrik etmiş olduk yani.
Eyvallah.
Kalıcı bir dostluk.
Eyvallah. Allah razı olsun. Abdüselam Akbaş'a bir hemen mikrofonu uzatalım. Bizim Ahmet Ünal'ın, yazı işlerindeki Ahmet Ünal'ın genç dergisinde bodisi Abdüselam Akbaş. Hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Neler yaparsın? Nerede okursun?
Ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 3. sınıftayım şu an. Ben de Erenköy'de kalıyorum Ömer abiyle, işte diğer arkadaşlarla birlikte. Orada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz işte.
Çok güzel, maşallah. Tabii sizin zaten Halil İbrahim'le, Taha'yla ve belki benim de ara ara beraber olduğum bir halkımız, grubumuz var. Bir araya gelip kitap okuma kritikleri, önemli şahsiyetlerle, öncü isimlerle, hocalarımızla, kıymet verdiğimiz üstadlarla buluşmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bu tabii örnek bir davranış elhamdülillah. Ben zaten Ömer için hep şey derim, yani tek başına vakıftır derim.
Estağfurullah.
Ömer mesela bir ihtiyaç var, bir para ihtiyacı var, tek başına hemen bakarsın bir şeyler yapmış, para toplamış.
Çevremiz geniş biraz.
Elhamdülillah, maşallah. Böyle de mütevazidir.
Bizden değil, çevremizden diyebiliriz belki. Yani.
Allah razı olsun. Taha'ya hemen soralım. Taha Ercan, stüdyomuzun en genç ismi. Genç transferimiz. Şöyle biraz mikrofona yaklaşırsan, sesini de böyle güzel duyurursan seviniriz.
Eyvallah, ben İmam Hatip talebesiyim. Son sınıfta lisede okuyoruz yani İmam Hatip. Açık lisede okuyorum. Yani Allah'ın izniyle kendi başımıza bir şeyler yapmaya, yani hocaların tabii himayesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Allah rızası için. Allah yolundan ayırmasın diyoruz yani.
Amin. Amin dostum.
İnşallah. Nefsimiz inşallah.
Peki Ömer'i tanıdığına, Abdüselam'ı tanıdığına, Halil İbrahim'i tanıdığına seviniyor musun, şükrediyor musun?
Yani elhamdülillah, dediğiniz gibi yani arkadaşlıklar, dostluklar kolay kurulmuyor. Dostluk da tabii birazcık şey kalan bir şey yani. Ya işin açılması gerekiyor dediğin gibi. Şimdi Allah'a şükürler olsun. İnsanları buluşturuyor Allah. Hani nerede ne yaşadığını insan bilmiyor. Yani bir hayatı yaşıyoruz ama karşılaşıyorsun evet. Herhangi hayatında farklı şeylerle. Allah da öyle buluşturuyor yani. Hani Allah'ın bir hesabı var. Onu evet. Bilemiyorsun. Belki de inşallah öyledir. Hani her zaman Allah nefsimizi şerrinden korusun yani.
Eyvallah.
İnşallah biz de öyle bir yol olduğuna inanıyoruz.
Bu husus eyvallah. Önemli bir husus. Biz mahallede uzun süreden beri yani aynı mahallede oturuyoruz.
Evet.
Hatta İlam da burada. Kayda aldığımız yerde de önceden şey yapmışız. Oturmuşuz. Beraber vakit geçirmişiz. Kur'an kursu zamanında. Ama o zaman mesela şey yapamamışız. Tanışamamışız ya da kaynaşamamışız bir şekilde. Elhamdülillah bu meselelerle ilgilenmeye başladıktan sonra daha kardeşimin ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak kaderleri tabiri caizse kesiştirdi. Tam vaktinde güzel bir zamanda tanışmış olduk. Yani dediğim gibi daha öncesinden de tanışıklığımız var ama ciddi bir münasebetimiz yoktu. Elhamdülillah şu an iyi bir şekilde gidiyor. Allah da nazardan muhafaza eylesin.
Amin.
Nefsimizin şerrinden sığınıyoruz.
Bir de şey de var yani tabii bunu açıklamak lazım. Allah'ın inayetiyle bizim burada hani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dediğimiz insanlar var. Ama burayla sınırlı değil yani. Erenköy'de, yani burada Erenköy'de, İstanbul'da, Türkmen Dağı'nda inşallah Allah'ın izniyle mekan ve zaman sınırlarını aşarak bir kardeşlik şeyi oluşturmaya çalışıyoruz yani. Hakikaten de Erenköy'de kardeşlerimiz, abilerimiz var. Her yerde, İslam aleminin her yerinde bu kardeşlikler var yani. Hani
diğerleri Kızıl elma meselesi. Biraz kızıl elma meselesine giriyor yani.
Eyvallah. Eyvallah. Kızıl elmamız hala malumunuz fethedilmediği müddetçe vaat edilen topraklar bizlere devam etmekte. Bu hem gönlü anlamı değil mi?
Evet.
Fert bundan sorumluyuz.
Öncelikle.
Halil İbrahim'e hemen bir mikrofonu uzatalım. Orada bakıyor gözlerimizin içine.
Evet.
Halil İbrahim Çobanoğlu. Seni biraz tanımak isteriz.
Selamünaleyküm.
Aleyküm.
Halil İbrahim Çobanoğlu. Erenköy'de doğma büyüme ikamet ediyoruz elhamdülillah. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorum. Birinci sınıfım. Aynı zamanda Salih abiyle aynı okula gidiyoruz.
Evet. Biz de yüksek lisansa başladık. Orada malum.
Hayırlı inşallah.
Radyomuzun, programımızın sponsoru aynı zamanda. Sabahattin Zaim Üniversitesi. Genç zamanlarının sponsoru.
Allah razı olsun. STK'larla iyi bir ilişkisi var Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin.
Eyvallah.
Önünü açıyor hep.
Evet.
Elhamdülillah Erenköy'de işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ne kadar şey yapamasak da. Lider eğitimde aynı zamanda biraz gidip geliyoruz.
Çok güzel. Vazifeler sürüyor.
Hocalarımızın dizlerinin dibinden ayrılmamak istiyoruz.
Maşallah. Ömer Faruk'u ne zaman tanıştınız?
Ömer abiyle aynı aslında çok eskiden görüşmüşlüğümüz varmış. Onu daha yakın zamanda öğrendik mesela. İLAM'da bundan 10 sene evvel. Bir yaz okulunda aynı şey yapıyormuşuz ama işte dediğimiz
aynı
gibi.
Aynı servisteymişiz.
Aynı yerde oturuyormuşuz.
Çok güzel.
İşte oradan kaderin kesişmesiyle o kesişmenin ortaya çıkışı arasında bir 10 yıllık belki 8 yıllık bir fark oluyor.
Çok güzel.
Ama
uyku dönemi.
Evet uyku
mesela
dönemi.
Mesela o zamanki.
Taha'nın güzel tespitleri var ama gerçekten maşallah.
O zamanki arkadaşlarımız var mesela. Şimdi o zaman Ömer abiyle tanışmıyorduk. Yani Abdüselam benim teyzemin oğludur. Taha da akrabamdır yani. Aynı apartmanda onlarla şey yapıyorduk.
Bu üçlü bitirim üçlü biraz yani.
Yok şirket meselesi ben diyecektim az daha. Yani şirket var orada. Bir şirket kurulmuş yani Ömer.
Kardeş
manevi bir şirket.
Manevi bir şirket var.
Taha'yla da öyle.
Maşallah.
İşte o zamanlar mesela arkadaşlarımız farklıydı. Ömer abi o zaman görüyorduk ama tanımıyor. Yani şey yapmıyorduk mesela. Ama şimdi bu meseleye girince elhamdülillah.
Çok güzel.
Diğer arkadaşlarımızla ilişkimiz biraz.
Çok güzel.
Ömer abiyle elhamdülillah.
Dostlar Allah ayırmasın gerçekten. Birliktelik yani yolda belli olur. Şimdi hem manevi anlamda bir yola giriyorsun. Allah razı olsun eyvallah. Bu önemli. Kendi tekamülün açısından, insan olabilme açısından. Çünkü insan varlıktan değil mi? Hani kemalata doğru gidiyor yani. Bu bir yolculuk aslında en başta. Burada birliktelik önemli. Onunla beraber aynı havayı yani dünyevi ortamı teneffüs ederken yolda yürümek çok önemli. Bir de yola çıkmak. Yani insan nerede tanınır? Nerede tanırsın? Aynı evde kalırsın. Yola çıkarsın. Bir sefere çıkarsın. Yolda adamın tipolojisine bakarsın. Yani para için mi yaşıyor? Yola ne için çıkmış? Şov derdi mi var? Ki bizim şu an gittiğimiz ortam mesela değil mi? Suriye sınırına gittik. Maalesef sosyal medya üzerinden özellikle çok fazla algo operasyonuna, bilgi kirliliğine neden olan bir yer. Yani çok fazla
maalesef.
Manipülasyon yapılıyor orası hakkında. Haber değeri kavramı orada çok daha farklı şeyler için kullanılıyor.
Hayatında yani, hiç o bölgeye gitmemiş insanlar
kesinlikle.
Çok ciddi yorumlar yapıyorlar.
Bak mesela geçen gün bir yerde okudum yine. Şimdi meselelere giriş yapacağız tabi ama sohbet de güzel oluyor sizlerle. Yani belki de böyle özel özel ağırlamak lazım hep. Bir yerde okudum, diyor ki dünyada en fazla başkan, yönetici, yardımcı, işte yani yönetim sıfatına sahip, ünvanına sahip ülke Türkiye'ymiş. Ya çalışan profilinde. Atıyorum 30 milyon çalışan varsa bunun 20 milyonu yönetici Türkiye'de. Ya mesela ben bir yöneticiyim aslında çalıştığım yerde. Ben bile. Ya da Ömer bile bir yerde yönetici şu an.
Güzel bir tespit.
Yani bu aslında biraz şunu da gösteriyor. Yani biz yönetmek için çalışıyoruz biraz da. Ya para tamamen tatmin etmiyor bizi. Yani bana 5 milyar para ver, bana 10 milyar para ver ama ben senin yardımcın olayım mantığından ziyade.
Büyük oynuyoruz yani.
Bana aynen, bana ünvan ver. Ben zaten parayı ayarlarım. Biraz o var yani. Bu tabii insanı hataya sevk eden bir taraf. Tabii. Çünkü şimdi bir aradayken özellikle insan yönetimin gücünü anlıyor. Şimdi ekip başı seçersin kendine. Eyvallah, anlarsın ama herkesin aynı sesi çıkardığı bir ortamda, yani herkesin horozlandığı bir ortamda çözüm dediğimiz şey ya da ortaya somut bir şey çıkarmak mümkün olmuyor. Çok altılı kalır mesela. Sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorunlarından biri budur Türkiye'de. Yani hep bir araya gelinir, sorunlar konuşulur, gençliğin problemleri konuşulur. Herkes bir şeyler yazar ama ortaya genelde somut bir şey çıkmaz maalesef. Çünkü oraya katılanların hepsi yöneticidir. Hepsi başkandır. Hepsi kurumlarda böyle üst düzey insanlardır. Herkes şunu der ya, ben zaten karnım tok. Ben yöneticiyim. Ben kurumsal iletişim sorumlusuyum. Ben projeler koordinatörüyüm. Ben yönetim kurulu üyesiyim der. Herkeste bu şey vardır. Yani çok tartışılır. Ben de çok kabul etmem bu tabiri aslında.
Sorumluluk meselesi de biraz devreye giriyor. Geçen gün bir arkadaşımla da aynı meseleyi konuşmuştuk. Türkiye'de işleyen iş, yani Avrupa'da neden, burada bir kıyaslama yapmıyoruz tabii ama böyle bir göz gezdirdiğimiz zaman Avrupa'da işler bir şekilde verimli halde yürüyor. Hı hı. Yani Allah onların önünü bir şekilde açmış oluyor. Çünkü gayret ediyorlar. Türkiye'de, Müslümanlarda diyelim ya da biraz daha genel bağlamda, nedense işlerde bir aksaklık, bir sakatlık gözlemleniyor. Şunu fark ettik. Hususen böyle siyaset, o tarafa pek girmek istemiyorum. STK'lar ve bizim camiaların içinde vazife alan insanlar sorumluluktan kaçıyor. Güzel. Mesela bir iş yapılacak. Adama diyorsun ki abi şöyle şöyle bir şey. Ya ben bunun bu altına imzamı atacağım diyor.
Eyvallah.
Sonra diyor yapılacak işten sorumlu olacağım. Adam bundan kaçma ihtiyacı hissediyor. Avrupa'da adam eğer ki o işin altına imza atmazsa adamı sorguya çekiyorlar. Neden? Bu görevi sana verdik, altını doldurman lazım. Hı hı. Öyle taban tabana zıt bir profil çıkıyor.
Bu zaten ortaya. Bahsettiğin bizim yani jenerasyonun, bizim genç dediğimiz, gençlik dediğimiz artık 17 yaşından 30 yaşına kadar giden biyolojik olarak o tasnif edilen sürecin en büyük sorunlarından biri bence de. Sorumluluk bizden çok bekleniyor mesela. Çok sorumluluk almamız bekleniyor ama ortaya koyulan örnekler inşallah düzeliyor. İyi İnşallah. Örnekler var. Abilerimiz var, ustalarımız var.
Usta olmadan olmaz.
Lütfü abi gibi, Mehmet Lütfü Arslan gibi, Allah Yusuf Kaplan hocamız gibi. Sonra Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bunlar bizim gerçekten fikir anlamında.
Biraz öncü nesil kavramı belki kullanılabilir yani.
İnşallah.
Öncü nesil. Yani arkadan gelecek olan neslin önünü açıyor. Olmadan, çünkü usta çırak ilişkisi olmadan hiçbir türlü yürümüyor bu işler.
Bir de bu herkesin yönetici olması meselesi var ya. O birazcık da aslında bu Allah'ın izniyle yani Türk milletinin, yani Osmanlı milletinin diyelim yani. O ruhunda, kalbinde taşıdığı hilafet şuurunun da bir göstergesi yani.
Güzel.
O değişik yerlerde tezahür ediyor ama onun karşılığını bulamayınca dumura uğruyoruz işte.
Ya yani işte
o
şey
devam etmiyor.
Genleri yani barındırdığımız genleri doğru kanalize etmek lazım tabii. Şimdi tabii. Bu bizim belki yapısal olarak taşıdığımız bir şey. Yani yönetim, lider olma özelliği, vasfı. Fert belki hepimizde var olan bir şey ama bunu doğru kullanamazsan ortaya çok daha megaloman, kendini çok bir şey zanneder.
Liyakate göre hareket etmek, mesela, bunun çözümü liyakate göre.
Bak yine
göre.
Konuyu uzatıyoruz ama şunu da söyleyeyim, hemen konuyu değiştireceğim artık, evet, çünkü meseleyi konuşalım. Bir genç bir arkadaşla konuşuyorum. Dedim ki, dostum dedim, yani bundan sonra ne düşünüyorsun dedim. Hani hayata dair. Dedi ki, abi dedi, ben dedi böyleyim. 16-17 yaşında bir arkadaş. Ben dedi böyleyim dedi. Yani bu saatten sonra değişemem dedi. Karakterim var dedi. Oturmuş bir kimliğim var falan dedi. Dedim hayırlısı. 17 yaşındasın daha. Yani hayatın çok çok daha başı 17. Çok daha başı. Birçok şey yaşamış olabilirsin o yaşta belki ama yaş anlamında çok daha başı. Çünkü çalışma hayatını görmedin. O statü farklılıklarını görmedin. Hayırlısı diyelim. Hemen malumunuz sefere çıktık. Yolculuğa çıktık. Ondan bahsedelim. Şimdi ilk o zaman şöyle bir şey soralım. Yani bana da çok soruyorlar bunu. Oraya niye gittiniz diye. Yani ne işiniz vardı Türkmen Dağı'nda, Yayla Dağı'nda, o sınırda diye. Bunu çok soruyorlar. Hemen size bir sormak isterim. Böyle nasıl bir hissiyatla, Ömer, özellikle sen daha önceden de gittin o coğrafyaya. Bu nasıl bir hissiyat? Oraya gitme isteği nasıl oluştu? Neden Avrupa değil, Batı değil, oralara gitme isteği oluşuyor mesela? Bundan bahsedebiliriz biraz.
Eyvallah hocam. Şöyle, biz oraya 3 defa bir ziyaretimiz bulunmuştu. Hususen Türkmen Dağı ile ilgili. Sınır bölgesi. Buraya tabii çıkış niyetlerimiz en başta bilmekten ziyade yaşama meselesi. Yani her şeyi takip ediyoruz. Hususen globalleşmiş bir dünyada bir şekilde telefonlar, bilgisayarlar üzerinden, haberler üzerinden takip ediliyor. Ama okumakla yahut bilmekle orada o şeyi müşahede etmek, yaşamak, hissetmek, biz buna tırnak içinde hayata değmek diyoruz. Oradaki insanların dertlerini dinleyebilmek, oradaki insanlarla aramızdaki farkı görebilmek, kendi eksikliklerimizi iç alemde diyorum. Kendi eksikliklerimizi görebilmek, kendimizde fazla olan Allah'ın nimetlerini görebilmek, onların yaralarına deva olabilmek. Yani bu yaşanarak anlaşılacak mesele. Ben hatta sana da daha öncesinde anlatmıştım ilk iki kere gittiğimde. Sonra üçüncüde sen de dahil oldun. Belki sen de meseleyi biraz daha tefrik etmişsindir. Yani burada şu söylense yeridir. Biz bunu sabahtan akşama kadar da konuşsak, kelamımızın kulaklarına değdiği dinleyiciler oraları görmeden bu söylediklerimizi asla tam anlayamayacaklar. Çünkü mesele idrak meselesinden ziyade, yani idrakin hissederek olduğunu düşünüyoruz biz. Şimdi sorulardan bir tanesi oraya neden gittiğimizdi. Oradaki insanların ciddi sıkıntılarını zaten bizim milletimiz hususen o bölgeyle ilgilendiği için elhamdülillah mazlum coğrafyaya kalbimizi, yüreğimizi her türlü açma şeyinde bulunduk. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir lütfu var bu milletin üzerinde. Oradaki insanlara ilk başta tabii yardım niyetiyle yola çıktık. Neden? Mazlumlar bizim her zaman yanında durduğumuz insanlar. Biz zalimlere karşıyız. Zalimin zulmüne tarihi boyunca dik durmuş bir milletiz elhamdülillah. Allah ayırmasın. Oradaki insanlarla tabii bir münasebet kurmak. Onların dertleri nedir? Neye ihtiyaçları var? Çünkü haberler üzerinden bunu idrak edememek mümkün olmuyor. Neye ihtiyaçları olduğunu orada o insanlarla o münasebet kurarak öğrendikten sonra döndüğümüzde yapacağımız çalışmaları daha şuurlu bir şekilde yapabilmek önemli. Buna küçük bir örnek vermiş olayım. Lafı da uzatmak istemiyorum. Buradan mesela hatırlarsanız bir geçen sene Türkmen Dağı furyası olmuştu böyle. Herkes Türkmen Dağı'na yardım gönderiyor. Mesela çoğu insan işte battaniyedir. Bir anda mesela battaniye çalışması yapılıyor 81 ilde. Türkmen Dağı'na saf battaniye yığılıyor. Ama halbuki oradaki mücahidin battaniye ihtiyacı tamam var ama az. Aynı zamanda yemek ihtiyacı var. Oradaki Suriyeli ailelerin aynı zamanda nakdi ihtiyacı var. Çocuğuna oyuncak alması gerekiyor.
İlaç alması
tabii
gerekiyor.
Tabii ilaç alması gerekiyor. Yani istekleri var bak, evet. Bu çok önemli. Bu kavram önemli. Yani hayatları var. Böyle robot gibi bir şeyleri onlara üzerlerine yiyerek yaşamaları mümkün değil. Bir şekilde onların da kendi iç alemlerinde kurdukları bir şey var. Niye? En azından kalbi bir niyetleri var. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye yaşamak istedikleri bir hayat var. Öncelikle bunu tespit edebilmek için oraya gittik. Yani oradaki insanlarla bir iletişim halinde olmak. Onların da çünkü halklarının da içerideki mücadele eden insanların da kendilerinin belirlediği temsilciler bulunuyor. Bu insanlarla münasebet kurulduğu zaman, irtibat kurulduğu zaman tekrardan İstanbul'a ya da kişi kendi şehrine döndüğünde oradaki ihtiyacı telefonla yahut bir şekilde öğrenebiliyor. Bu sefer ihtiyaca binaen yardım yapılmış oluyor. Biz buna nitelikli yardım diyoruz. Diğer türlü ilk başta bahsettiğim o yığıma yardım yapılıyor. Hatta ve hatta orada yapılan yardımların bir kısmının biz israf olduğuna da şahit
maalesef,
olduk.
Maalesef.
Şuurlu yardım meselesi orada önemli. Onun için oraya gidip onları orada müşahede etmek, orada irtibat kurabilmek önemli diyelim. Diğer eyvallah. Soruyu artık sonra cevaplayalım. İstersen arkadaşlara da
söz verelim,
uzatmış olalım.
Şimdi Abdüsselam pek sessiz gidiyor şu an. Bir selamlamadan sonra. Abdüsselam, şimdi Ömer'le konuşurken mesela, yani Türkmen Dağı, Bayır Bucak coğrafyası zor bir coğrafya. Savaş olan bir coğrafya, çatışmaların sürdüğü bir coğrafya. Orada malum hani Irak'ta bahsediliyor, 68 tane devletin olduğu artık oranın içerisinde, hem sivil olarak ve askeri olarak. Suriye'de benzer şekilde birçok milletin artık orada, yani 3. Dünya Savaşı'na girdiği bir ortam.
Efendimizin de haber verdiği bir olay zaten,
evet.
Orta Doğu.
Evet, yani Amerika'nın, Rusya'nın, dünyanın diğer ülkelerinin orada aktif olarak hem örgütlerle beraber hem de farklı şekilde rejim yanlısı tarafların da beraberinde çok enteresan, çok üzücü hadiselerin yaşandığı bir ortam. Halep'in, İdlib'in zaten halen şu sıralar böyle bombalandığını biliyoruz.
Allah
yardımcıları olsun. Türkmen Dağı da tam ülkemizin sınırında. Hatay'da Yayladağ dediğimiz bölgenin bir karşı tepesi. Yani şöyle düşünelim. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Küçükçamlıca ile Büyükçamlıca. karşılıklı iki tepedir böyle. Sanki ben o tepelere benzettim. Yani. Tepe gibi değiller onlar. Dağlar tabii ama mesafe anlamında yakınlar birbirlerine yani gerçekten.
1,5-2 kilometre.
Yani yürüyerek geçip gidebileceğim bir ortam. Böyle bir ortam. Burası ayrılmış. Bir tarafı Suriye'de kalmış. Bir tarafı Türkiye'de kalmış. Ama yöre insanı aynı insan. Türkçe konuşuyorlar. Türkler. Türkmenler zaten. Türkmen diyorlar. Ve kimliklerini kaybetmemişler. Osmanlı hayranlıkları.
Peki bizden daha çok Osmanlı hayranlıkları var.
Evet yani bir hayranlık seviyesinden ziyade aslında onlarda bir aşk da var. Yani hayranlık çünkü aslında pek de artık şey kabul edilen bir şey olmuyor. Çünkü biz hayranlık deyince aklımıza artık şeyler geliyor. Sanatçı hayranlıkları falan var ya. Senin kastettiğin aslında
İçini
orada.
İçini şöyle doldurabiliriz evet. Belki. Yani ulaşmak istedikleri nokta ecdatların ulaştıkları nokta aslında.
Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Sen bu coğrafyanın çocuğusun. Onlar da bu coğrafyanın çocuğu. Fakat aramızda bir sınır var. Sence bu sınırlar ortadan nasıl kalkar? Yani bir gönül insan olma anlamında soruyorum bunu. Bir genç olarak. Kalbinde neler uyandırdı? O hissiyat nasıldı oradaki insanların? Türkmen Dağı'ndaki insanların sorunları, dertleri. Sende nasıl bir vazifeye sebep oldu?
Abi öncelikle aklıma şu geldi. Sezai Karakoç Usta'da birisi soruyor işte. Siz sınırların kalkmasını ne istiyorsunuz? İslam Birliği'nden bahsediyorsunuz falan diye. Fakat Suriyeliler Hatay bizim diye iddia ediyorlar diyor. Sezai Karakoç Üstad da şöyle bir cevap veriyor. Manidar bir cevap. Evet doğru söylüyor. Hatay onların. Hatta İstanbul'da onların. Nasıl Şam bizimse Hatay'da onların diyor.
Eyvallah.
Gerçekten bu idrake sahip olursak bu sınırlar da ortadan kalkacaktır inşallah.
İnşallah.
Bir de şunu şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu idraki de sahip olabilmek için gerçekten oraya gitmek gerek yani. Buradan olmuyor. Senin de dediğin gibi abi oraya değişmeye gittik aslında biz. Bunlara idrak edebilmek için. Birçok arkadaşım ben oraya gideceğimi bahsettiğimde ya da bazı abiler işte yani oraya gitmeye ne gerek var? Oradan zaten yardım gidiyor işte. Buradan parayı verseniz oraya götürebilirler falan diyorlar. Artık savaş ve ölüm işte kafamızda şey olmuş bizim. Basitleşmiş kavramlar olmuş. Savaş, ölüm. Birileri ölüyor, savaş oluyor. Ama işte bunun idrakine varmak için oraya gitmemiz lazım. Yani savaş ve ölüm manasına ne demek? Yani savaş nasıl oluyor? Kimler ölüyor? Ne oluyor? Bunun idrakine varmak için oraya gitmemiz gerektiğini düşündük ve gittik. Değişmeye gittik yani senin.
Eyvallah.
Üstadımızın bu konuda güzel bir sözü var. Değişmeden değiştiremezsiniz diyor. Biz... Ümmet-i Muhammed gençlik olarak yani Ümmet-i Muhammed'in çocukları, gençleri olarak herkese de ben bunu müşahede ediyorum. Değiştirmek istiyoruz bazı şeyleri. Abdüsselam da bunu ifade ediyor. Yani oradaki durumu değiştirmek, bu basit kıyaslamalar var ya Avrupa'daki çocuk, Afrika'daki çocuk vesaire. Burada bir adalet terazisinde dünyada bir sakatlık, bilinçli bir sakatlık diyelim hatta buna. Yani kendi kendine olmuş bir şey değil. Bilinçli bir sakatlık var. Biz bunu görüyoruz ve bunu değiştirmek istiyoruz. İşte değiştirmek için de önce kendimizin değişmesi lazım.
Eyvallah.
Değişmek için de o bölgede o olaylara şahit olmak, bizatihi aynel yakin gözüyle, kalbiyle bizatihi şahit olmak gerekiyor.
Eyvallah.
Elhamdülillah da istifadesi ciddi manada oldu yani.
Halil İbrahim, peki sana şöyle bir şey sorayım ben. Yine olsa yine gider misin? İmkan çıksa.
Abi Allah'ın izniyle yani evet. Allah izin verirse, Allah nasip ederse yani daha çok gitmek isteriz yani. Beraber, hep beraber. Çünkü biliyorsun oradaki yani iki komutanla görüştük. Onların gözünden anladın ya, hatta sözleriyle de ifade ettiler. Çok gelmemizi istiyorlar, milletin gelmesini istiyorlar, kardeşlerin gelmesini istiyorlar. Yani bilhassa oraya gidip görmemizin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar bize. Biz gerçek onu gördük yani. Yani bir kere gittik elhamdülillah, değiştik ama daha görmediğimiz belki neler var yani, bir kere gitmemize bu kadar değişiyoruz.
Bu bir şeyi vardı belki içinizde bilen vardır, hani taşı atıyorsun dalga büyüye büyüye gidiyor ya. Onun bir ismi vardı, hatırlayan var mı bilmiyorum, ben hatırlayamadım da. Artık hatırlayamıyorum, yanlış olmasın da. Bizim meselenin aslında öyle bir yanı var. Türkmen abilerimiz orada bize aslında bunu dile getirdiler. Yani bizim burada bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı tabiri caizse taş olarak konumlandırmış olalım o daha deminki örnekte. İstanbul ve Türkiye coğrafyasını da deniz olarak konum. Onlar o taşı o denize atmak istiyorlar da bir şekilde engelleniyor yahut ulaşamıyorlar. biz o taşın oraya gitmesine sebep olan insanlar olmuş oluyoruz. O mesela buraya geldiğimizde belki işte radyoda konuşuyoruz, bir yerlerde yazıyoruz, çiziyoruz, mahalledeki arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Buradan bunları duyanlar, ki bize inananlar, bizi tanıyanlar yahut Müslüman olduğumuz için sözümüze güvenen insanlar bizim anlattıklarımıza itimat ederek bölgeye gitme istekleri yahut bölgeye ciddi yardım etme istekleri oluşuyor. Hı hı. Yani en büyük etkilerinden biri bu. Türkmen abilerimizin de, komutanların da, oradaki halkın da bize dile getirdiği en büyük mesele buydu. Yani buraya sadece yardım getirmeseniz bile buraya insan getirin diyordu. Ben ondan çok etkilendim. Yani adamı buraya para getirme yahut bir şey getirme yani. Buraya insan getir, bizim halimizi duyurun. Zaten bizim halimiz duyuldukça insanlar, Türkleri yani Türk'ten kastım Türkiye içindeki insanları, bütün etnik unsurları dahil ederek ifade ediyorum. Bu coğrafyadaki insanlar, Anadolu insanları mazlumlara daima kucak açtığı için, hı hı, insanlar bunu duyduğu için zaman zaten yardım edeceklerini biliyor Türkmenler'de.
Eyvallah.
O yüzden o dalga etkisi önemli.
Eyvallah. Dalga dalga büyüyecek inşallah. İnşallah. Böyle böyle.
Mesele sadece Türkmen Dağı da değil tabii. Biz sadece orayı gördük.
Dünyanın dediğin tüm gibi, mazlum bölgeleri.
Allah'ın izniyle. Eyvallah. Öyle bir...
Zaten Kudüs'e kadar diyordu.
Eyvallah. Şimdi 15 Temmuz'da da orada bahsetti Halil İbrahim. Biz iki komutanla görüştük orada. Türkmen cephesinden komutanları. Onlarla bir röportaj da yapmış olduk. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunlar yayınlanabilir.
İnşallah.
Öyle bir niyetimiz de var. Onların görüşlerini aldık, fikirlerini aldık. Süreci nasıl yorumladıklarını öğrenmek istedik. Düşüncelerini bizzat kendi birinci ağızdan öğrendik. Yani birilerinin vasıtasıyla değil de kendimiz öğrendik. Bu da bir iyi bir tecrübe oldu gerçekten. Hem birebir temas çok önemli. 15 Temmuz'da mesela onların sabahlara kadar dua ettiğini, günlerce beklediğini, bir haber beklediklerini, yani ülkede bir taarruz olursa, taarruz hali olursa biz de varız deyip belki de silahlarıyla artık müdahaleye geçeceklerini öğrenmiş olduk ve o da çok duygulu bir şeydi yani bizim için. Çok önemli bir hadiseydi çünkü yanımızda insanların olduğunu öğrenmek, değil mi? Yani yanımızda birileri var çünkü Türkiye aslında bulunduğu coğrafya itibariyle yalnız bir ülke aslında bir taraftan da, ama kardeşlerimiz bizim yanımızda her zaman dua ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şimdi Abdüsselam da, biz burada tabii sözle konuşuyoruz ama sazıyla beraber geldi. Yani söz de var, saz da var bugün. Elhamdülillah. Bunu böyle sürpriz gibi araya saklamak istedik. Abdüsselam, istersen 15 Temmuz üzerine senin güzel bir, sizin daha doğrusu güzel bir çalışmanız vardı. Ey Zalimler adlı bir video klibiniz de olmuştu.
Evet.
Onu böyle dinleyicilerimiz için arada böyle hem kulaklarımızın pası, gönlümüzün pası silinsin. Biraz dinlenelim. Hem de 15 Temmuz'u, şehitlerimizi, Allah rahmet eylesin, yaralarımıza, gazilerimize şifa versin Rabbim. Onları tekrar bir anmış olalım.
Evet.
Parçanın hikayesinden biraz bahseder misin? Ne okuyacaksın bize?
Ey Zalimler parçanın ismi.
Hı hı.
İşte darbe
teşebbüsünden
sonra işte içimizdeki o duyguları Taha kardeşimle beraber sözleri şey yaptık işte. Taha'nın büyük yardımı oldu. Ben de bestesini yaptım işte. Böyle bir
güfte kim yaptı? Güfte doğaçlama.
Doğaçlama.
Eyvallah. Hadi bakalım. Bismillah.
Abdüsselam biraz da ifade etmiş olalım. Yurt dışındaydı darbenin olduğu zaman.
Teşebbüsün olduğu zaman.
Anladığım kadarıyla o meseleye dahil olamamanın da verdiği bir şey kaldı üzerinde. Onu da dile getirmiş oldu yani.
Bu çok önemlidir. Mesela Türkmen Dağı'ndaki insanlar şu an cihat ediyorlar. Yani silahlarıyla, kalkanlarıyla, kılıçlarıyla. Ülkemizde gerçekten vicdan sahibi siyasetçiler, devletimiz yöneten Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hakiki Müslüman insanlar ne yapıyorlar? Siyaseten mücadele, cihat yapıyorlar. Kimisi yazısıyla, konuşmasıyla yapıyor bu cihadı. Sen de sazında sözünle yap zaten. Bu da önemli bir şey çünkü. Sen kitleye hitap ediyorsun bununla. Başlayalım.
Bir ondan önce bir şey söyleyebilir miyim acaba?
Buyurun.
Şimdi bu 15 Temmuz'da aslında bizim bu yaptığımız seyahatle 15 Temmuz'un çok benzer bir yanı var.
Hı hı.
Gerçekten bizi hayata, dolayısıyla hakikate değdiren bir seyahat oldu. Aynı şekilde 15 Temmuz'da da ayaklarımız yolculuk etmese de aslında gönüller bir yolculuk yaptı orada. Artık herkes yapabildiği kadar öyle bir şey oldu. Dolayısıyla bunu hocalar vurguladı zaten. Yani olayın farkında olan hocalar vurguladı. Burada Türkiye'de küllenmiş olan ruh, kesinlikle bütün küllerini attı ve o köz yani parladı yani.
Eyvallah.
15 Temmuz'da ve bu halin geçici bir hal olmaması için, bunu, bu rüzgarı bir ruha çevirebilmek için Abdüsselam abimizin, kardeşimizin de bu başarkısı yani parçası buna yönelik bir şey aslında. Yani bu Müslüman, İslam'ın, hakikatin gönüllerde canlanmasının o rüzgarı ruha çevirebilmek için bir girişim. Allah rızası için inşallah yapılan bir şeydi. Yani bunu da inşallah başka abilerden de
çok güzel
bu şekilde şeyler bekliyoruz yani.
Çok
ki
güzel.
bizi hakikatte buluştursunlar yani.
Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz dostum. Abdüsselam, dinleyelim seni, üzerine biraz kritik yapalım sonra.
Ümmetin gönlünde uyandı bu ümmet, kavuştu rüyasına. Türkiye, Suriye, Fas ve Arakan'da. Ey zalimler dinleyin, gönüller susmayacak. Çöldeki baharın izidir bu ümmet. Dünyaya baharı yine o sunacak. Kafirler çatlasa Hak nurun tamam diyecek. Anlamazlar onlar nedir ona ona. Ümmet olmak ona, sarılmak yoluna. Arzursa karşımda, yanımdadır sema. Şehadet demek kavuşmaktır ona. Ey zalimler dinleyin, gönüller susmayacak. Çöldeki baharın izidir bu ümmet. Dünyaya baharı yine o sunacak. Kafirler çatlasa Hak nurun tamam diyecek. Ey ümmet dimdik dur, karşında leşler var. Ey ümmet kalk artık, önünde peygamber var. Bir mümin varsa ümmettir tek başına. Ve insanlık için vardır ümit hala. Ey zalimler dinleyin, gönüller susmayacak. Çöldeki baharın izidir bu ümmet. Dünyaya baharı yine o sunacak. Kafirler çatlasa Hak nurun tamam diyecek. Allah'ın aşkına dönsene aslına. Sıyrıl hayallerden, rüyanı bulsana. Tankların, topların karşısında dua. Tekbirler inletir kafire hura hura. Ey zalimler dinleyin, gönüller susmayacak. Çöldeki baharın izidir bu ümmet. Dünyaya baharı yine o sunacak. Kafirler çatlasa Hak nurun tamam diyecek.
Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Duygulandırdın bizi.
Ha, kulaklardan ziyade gönüllerin pasının sinirleşmesi.
Gönüller yıprandı, paramparça oldu valla. Abdüsselam, ağzına yüreğine sağlık.
Sağ ol.
Allah razı olsun. Tabii müziğin çok farklı etkileri var yani. Çok da tartışılıyor belki günümüzde müziğin durumu, yani nereye gidiyor, işte ne yapıyor, insana nasıl bir etki uyandırıyor gibi şeyler ama ruh anlamında, gerçekten kalbe temas anlamında büyük bir faydasının da olduğunu söylemek lazım. Çünkü belki şu an çok dağıttık meseleleri, atıyorum yani farklı konular konuştuk, çok belki gündemde olmayan şeyleri konuştuk ama şöyle bir parçayı ben bir yerden duysam, bir taksiye binsem mesela, kafam çok başka bir şeyle meşgul, taksiye bindim, şu parçayı duysam, radyomuzda da inşallah yani dinleyicilerimiz bunu duyduktan sonra bir kendilerine gelirler, evet. Yani çünkü sözler İnşallah. Çok güzel, elhamdülillah, maşallah, yorum çok güzel Abdüsselam.
Eyvallah.
Yani ses yeteneği farklı bir yetenek yani gerçekten, ve bunu besteyle, şiiri böyle güzel yorumlamayla dile getirmek Maşallah. Allah inşallah senin de akıbetini, ömrünü, düşüncelerini, gayelerini hayırlı eyler.
Amin.
Ümmete, İnşallah. Millete bu yönünle de faydalı olursun diye ümit ediyorum. Çünkü bu önemli bir yön. Evet. Ben şahsen isterdim. Böyle bir yönüm olsun ama.
Belki böyle tırnak içinde hakikatin musikisi denebilir. O bahsettiğin hani taksiye binsem, duysam bunu. Yani insan bu musiki de olsa herhangi bir şey. Kelam olabilir, sükut olabilir, söz olabilir yahut bir ses olabilir. Bunu duyduğu zaman asli meseleyle irtibata geçiyorsa o şeyin neşe bulduğu yer, menşei hakikattir.
Çok doğru.
Bu önemli bir şey. O yüzden belki kafanda gün içinde şu an belki arabada giden insanlar bu çalan müziğe kulak vermiş olacaklar. Dediğin şey yaşayacaklarına inanıyorum ben. Yani bulunan arzi muhabbetten sıyrılıp hayatın asıl gayesine geri dönüş.
Belki sur üflenmiş gibi yani.
Evet, sur üflenmiş gibi. Aynen öyle. Güzel bir tabir oldu. Böyle modern dünyadan sıyrılma ve asli hayatına girme meselesi. Eyvallah. Tabii bu derin mesele.
Şimdi ayrı tutuyorum. 15 Temmuz üzerine yazılmış bir eser bu. Değil mi Abdülselam?
Evet abi.
Parça. Taha ile beraber bahsettin. Taha ile beraber, Taha Ercan'la beraber hani sözlerini hazırladık dedin. Peki sizin böyle gerçekten bir niyetiniz var mı bundan sonrası için de ya böyle şeyler yapabiliriz diyor musunuz?
Ya şimdi
gerekirse mi? Duruma vaziyete göre mi yaparız?
Bir hareket meselemiz var. Ta ondan da bahset istersen.
Evvela şunu söylemek isteriz yani. Şöyle bir şey diyoruz. Asıl şiir oturup yazılan değil, oturtup yazdıran şiirdir. Yani bir şey yazılacaksa o seni oturtup yazdırır zaten. Yani dolayısıyla Yunus Emre Hazretleri de diyor ya, bir dem gelir bir sözü şerh eyleyemez diyor ya. Yani o gönül meselesi tamamen hissiyatla ve Allah Teala'nın lütfetmesiyle alakalı bir şey. Yani o 15 Temmuz'da şimdi bakıyorsun.
Lütfedildi diyorsun,
yani
yazdık diyorsun.
Bakıyorsun o yaşadığın şeyi Allah yani ister istemez insan onu ya bir şekilde ifade edecek, o şekilde ifade edecek, bir şekilde ifade ediyor o ruhu. Dolayısıyla burada yani özellikle tırnak içinde o hareket meselesinden önce şunu da söylemek lazım. Hakikatin musikisi meselesi geçti ya. Abdülselam abimizin yaptığı şey Allah'ın ayetiyle bütün bizim musiki şinaslarımızın diyelim yani. Hakikatin musikisi dediğimiz zaman ne anlıyoruz biz? Şunu diyoruz. Nefisten çok ruha hitap eden. Ve bu ne demek oluyor? Hani bam teli tabirini kullanırlar ya. Bam teli nedir? Bam teli sazın teliyle gönlün tellerinin birleştiği noktadır aslında. Oraya vurduğun anda sanki yani abi orada çalarken Abdülselam bizim sazın tellerine değil de bizim gönlümüzün tellerine vurmuş
Eyvallah,
gibi
güzel
oldu.
Tabir. Eyvallah.
Yani
Allah razı olsun.
Bam teline vurdu yani.
Halil İbrahim, şimdi o zaman gündemimizde de malum bugün ziyaretimizden konuşuyoruz. Yani Suriye sınırına gittik. Evet. Konuları şimdi sizlerle birlikte olduktan sonra her şey konuşulur. Yani burada dinleyicilerimiz de vakıf olmuşlardı.
Şey ne diyorlar ona? After night mı? Geceden sonrasına kadar giden programlar oluyor.
Yani süremiz ve belki de öyle zamanımız müsait olsa sabahlara kadar burada her türlü mesele konuşabiliriz. Bu da çok zevklidir. Bu da çok keyiflidir. Aynen. Verimli de olur insan. Çünkü farklı keşiflere yol açar bu. Yani Abdülselam burada saz çaldı. Hemen aklımızda başka şeyler uyandı. Değil mi yani? Dedik ki burada sözümüz de var, sazımız da var. Sen oradan bam teline getirdin meseleyi. Önemli şeyler bunlar. Ama şimdi tabii bizim ziyaretimizin belki de anlatılacak tarafları çok daha fazla. Yani şu an sıcak olması maksadıyla söylüyorum bunu. Bu sıcaklığı kaybetmemek için sana şöyle bir şey sormak isterim. Oradaki insanların ihtiyaçlarını nasıl yorumladın? Yani Ömer bahsetti gerçi. Onların biri olmaya, bizim yanımızda olmalarına ihtiyacı var ama bunun yanında böyle hani maddi olarak neler gözlemledin? Mesela ben orada şöyle bir şey şahit oldum. Orada yetkili bir insan şöyle bir şey söylemişti. Biz artık ailemizden de geçtik. Değil mi? Hatırlıyorsunuz yani. Benim hani çoluğum çocuğum var.
Tehdit ediyorlar.
Tehdit ediyorlar onları gibi.
Bakamıyorum zaten
demişti. Mesela bu çok farklı bir psikoloji değil mi sence de?
Yani o çok değişik bir cümleydi yani. O yani espri yaptı falan derler normalde de öyle bir şey değildi yani. Adam bakamıyorum alsınlar falan dedi yani. Ama
dünyaya gülüp geçmek bu aslında.
Evet.
Evet. Peki bu dünyaya gülüp geçme hali sence nasıl bir insanda oluşur? Cihat ediyorlar orada değil mi?
Abi cihat edince zaten o birinci görüştüğümüz Tugay'ın komutanı anlattı zaten. Biz yani Allah'a daha yakınız dedi. Açıkça söyledi yani.
Eyvallah.
Her halinde yani biz yani tefekkürü mevt diyoruz. Her an ölümü düşünmek istiyoruz ama başaramıyoruz tabii. Üstad Necip Fazıl'ın bir şiiri vardı. Onu beyni kanayan soylu kafalara sor. Ölüm zorların zoru. Yaşamak ondan da zor.
Evet. Yaşamak yaralanmaktır.
Onlar yani yaşarken ölümü...
Ölüm varmaktır.
Evet. Yani onu tadıyorlar yani orada. Gözlerinden de anlıyorsun abilerin orada. Yani bir her an ölüm korkusu içindeler. Yani korku orada değişik bir tabir yani.
Bu tasavvufta Allah'a yaklaşma motu yani. Gablen temotu meselesi var ya, ölmeden evvel ölünüz. Yani ölümle o kadar iyi asli bir münasebet kurun ki sanki ölmüşçesine yaşayın. Orada biz onu yani müşahede ettik, şahit olduk ona hakikaten.
Biz onları yaşayanların yanına gittiğimiz halde bize biraz tesir etti yani. Onu yaşamadığımız halde evet. Yani yanlarında bulunduğumuz
halde. Şimdi zaten o korku haliyle alakalı da ben şöyle bir şey paylaşmak isterim. 15 Temmuz akşamında malum o darbe teşebbüsünü duyar duymaz sokağa indik. Orada bulunmak önemli bir şeydi bizim için. Yani çocuklarımıza anlatacağımız bir geceydi aslında. Çünkü oğlum bak, çocuğum bak yani yavrum. Ben böyle bir zamanda buradaydım. Sen böyle bir nesilden geliyorsun, böyle bir...
bedel ödeme meselesi.
Böyle bir bedel ödemiş yani aslında bir tarafıyla. Çünkü arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vuruldu. Ne için? Yani ne için yapıldı bunlar? Ülkemizi bozmak için, Müslümanlığın önü durdurmak için, Türkiye'nin önünü kesmek için. Keza Türkmenistan'da yaşananlar da böyle. Afrika'da yaşananlar da böyle. Yani dünyadaki tüm mazlum beldelere bakın, zaten bir Müslümanlık var orada. İslam var yani. İslam'ın olmadığı bir yerde bir bozulma yok yani. Hani meşhur bir söz vardır ya bu şeyin, Venezuela'nın eski ölen devlet başkanı. Hatırlarsınız
evet.
Hugo Chavez ne diyordu? Evet. Dünyada diyordu zulüm olmayan yerlere bakın, orada Amerikan konsolosluğu yoktur. Yani Amerika'da bu yüzden aslında bir sıkıntı, bir iç savaş çıkmaz. Çünkü orada Amerikan büyükelçiliği konsolosluğu yok. Çünkü orası Amerika zaten. Ya bu aslında...
Varsa sıkıntı var.
Tabii yani. Ülkeyle ilişkilendirilecek bir şey de değil. Biz burada ülke ismi verdik ama bizim kimseyle
ideolojiyle
sorunumuz yok.
Alakalı
bizim sorunumuz mesela. İdeolojiyle alakalı.
Fikirlerle.
Yani fikir. Fikirlerle alakalı. Saptırdığımız düşüncelerle alakalı. Çünkü Müslümanlık adı altında zulüm eden yok mu? Türkmenistan'a gittik. Ne dedi orada komutan? IŞİD'le savaşırken dedi. DAEŞ'le yani.
Bizi IŞİD'le olmakla suçluyorlar.
Savaşırken suçladılar. Biz onlarla savaştık cephede dedi ve 5 tane esir aldım onlardan dedi. Kafaları bir çıkardım dedi. 3 Rus, 2'si Alman dedi.
Evet. Çok önemli.
Ne işin var kardeşim senin yani? Bir Rus, 3 tane Rus ajanının, 2 tane Alman ajanının İslam sancağı altında, sözde o siyah sancak altında yani o şeyler ordusuna, fasıklar ordusuna katılıp senin burada ne işin var? Sen Müslümanlar niye savaşıyorsun? Seni buraya kim gönderdi? Bunu gündeme getirmeyen medya, bunu gündeme getirmeyen siyaset utansın kendisinden. Yazıklar olsun ya gerçekten. Bizim ülkemiz bu anlamda Türk olmak, bu ülkenin, bu coğrafyanın çocuğu olmak, vatandaşı olmak bir şereftir, namustur bizim için. Çünkü zulmün karşısında, zalimin karşısında durmaya çalışan ve durduğu için de bedel ödeyen bir milletin çocuklarıyız şu an. 15 Temmuz'da bedel ödemeye çalışıldı bize. Ve bu bedeli biz canımızı ödedik, bir daha olsa bir daha ödeyeceğiz. Yani sen dedin ya, çok güzel bir şey söyledin yani. O bir uyanış da dedin yani. Hareket için dedin. Bu artık bizim için şeydir yani. Ayağa kalkıp bir daha oturmamak. Buradan sonra oturursak yazıklar olsun.
Devin uyanması diyebiliriz.
Tabii kesinlikle tabiriyle. Öyle. Yani biz şunu anladık abi. Ben gencim. Hani diyorduk ya, ben hiçbir şey yapamıyorum. Öyle derlerdi bize. Bizim şimdi genç derneği, genç derneğine çalışıyoruz malum. Bize bazı arkadaşlar gelirlerdi. Abi ben bir şey yapmak istiyorum, yapamıyorum. Ben bir şey yapmak istiyorum, yapamıyorum. 15 Temmuz hepsi bir şey yaptı. Hepsi çok fazla şey yaptı. Yani bizim yapamadıklarımızı yaptılar. O Hasan Zan diye bir kardeşimiz var. Kırklareli Üniversitesi'nde okuyor. Hasan'ı gördük, yanımızdan geçti gitti. 15 dakika sonra motosiklette gitti. Yani ben dedim ne oluyor acaba? Çocuk karnından vurulmuş. Yani G3 mermisiyle. Vurmuşlar. Ya, ölebilirdi bu adam. Bizim kardeşimiz, arkadaşımız yani bu. Veya keza diğer Çengelköy'deki abilerimiz. Birçoğunu tanıyorduk onları. Beraber namaz, yani beraber hareket ettiğimiz insanlardı yani. Abi çay içtiğimiz, muhabbet ettiğimiz insanlardı. Bu çok acı bir şey.
Bir de daha garibi orada insan bir de farkında olmadan da yapıyor öyle şeyleri. Yani evet. İçindeki değişik bir şey yaptırıyor onlar onu.
Aynen öyle. Şimdi ben Muhammed Emin Tekin var. Bu köprüde şu anki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o tankın karşısında meşhur pozu veren. Evet. Poz veren, daha doğrusu poz vermiyor ama tanklara poz veriyor. Ben buradayım diyen çocuk. O şehadet parmağını kaldırıyor. Onunla bir görüşme yapmıştım ben dergimiz için, genç dergisi için. Hala da görüşürüz kendisiyle. Dedim ki ona, ya Muhammed dedim ya, bu nasıl bir cesaret abi? Yani... Sen tankın karşısına çıkıyorsun. Hani silahın karşısına değil. Tank bir yani atış etse zaten. Dedi ki abi dedi hatırlamıyorum bile dedi yani. O farklı bir hallet benim için dedi yani. Oraya çıktım ve o hareketi yaptım sadece dedi. Şimdi
şöyle
Çanakkale'de olan meseleye bizim görüştüğümüz komutanların Türkmen cephesinde, Türkmen dağındaki komutanların da hali buydu. Ben onu hissettim yani. Tamam. Onlarda da o hal vardı. Hani biz orada sorduk ki onlara. En çok sorduğum sorular şunlardı onlara. Dedik ki ya siz cihat ediyorsunuz gerçekten. Cihat ediyorsunuz canınızla, malınızla, eşinizle, çocuğunuzla.
Nasıl açtınız korkuyu?
Ya nasıl açtınız bu korkuyu dedik. Onlar ne dediler? Biz Allah'a yakınız.
Evet.
Bu zaten cevap bu. Ama o yakın olma hali zaten mesele. Allah hepimize nasip etsin.
Amin.
Allah gerçekten hepimize
lütuf
nasip etsin.
Lütuf meselesiyle alakalı bir durum. Daha demin Taha bu şiirle alakalı, Abdüselam'ın daha demin söyledi, o ey zalimler dinleyin parçasıyla alakalı bir açıklama yaptı ya. Hani şiir... Oturup yazılan değil, oturtup yazdıran, kendisini yazdıran şey. Aslında o duygunun temeli de orası. Yani 15 Temmuz o ruhu anlatan insanlara bakın, o Muhammed kardeşimiz gibi. Ne diyor? Ben bunu şuurlu yapmadım. Yani o yazma meselesi değil, yazdırılma meselesi gibi, yapma meselesi değil, yaptırılma meselesi. O kişinin Allah Celle Celaluhu'yla kalbi olan münasebetinin kuvvetine binaen Cenab-ı Hakk'ın belki artık bilmediğimiz bir alem, melaike vasıtasıyla nasıl iblis aleyhillâne insanların kalplerine vesvese veriyorsa, ilham dediğimiz meseleyle melaikenin o semayla bağlantısını kurması kişinin, evet, o melaikenin onun kalbine dokunma, o bam teline belki dokunması, onun neticesinde gerçekleşen bir şey. Cenab-ı Hak cümlemize lütfetsin. Bu lütuf meselesidir. Çünkü o idraklerin şey olduğu bir nokta. O kadar silahların önüne geçebilmek
çok başka ayrı bir alem. Çok başka bir hal. Yani kendi yaşadığımız gerilimleri düşünün orada. Bizi bile inciden böyle bazı durumlardan gerilim yaşamışken orada tabii çok daha farklı bir hal var. Ya orada çok şey, hani dedik ya ölümün normalleşmesi için. Ölüm haberi alıyoruz mesela, değil mi? Medyadan oradan buradan normal geliyor bize. Maalesef yani ülkemizde bomba patlıyor. Sürekli hainler, bu hainler güruhu, hainler ordusu rahat durmuyor. Sürekli bir ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar, huzuru bozmaya çalışıyorlar. Bunları medya sürekli servis ederek ve aynı söylemleri kullanarak, yaparak bazı şeyleri normalleştirmeye çalışıyor maalesef. Normal kalmamak için ne yapıyoruz biz de? Farklı okumalar yapıyoruz. Kendi aramızda farklı istişareler yapıyoruz. Çünkü buna alışmak demek, yani yok olmak demek gerçekten yani. İnsan böyle kaybolur. Yani evet. Gündem seni kaybeder gerçekten, anlayamazsın. Aynı şekilde ölümün de hani korku boyutundan bakacak olursak, şimdi korku aslında insanı ayakta tutan bir hal, değil mi? Yani korkun yoksa zaten şeye dönüyorsun, yani deliye dönüyorsun. Çünkü karşında silah var diyelim, kendini savunmak zorundasın. Çünkü senin savunduğun sadece kendin değil yani. Bir şeyi de savunuyorsun bir taraftan. Korku bu anlamda önemli. Oradaki insanlar ama bu korkuyu ve alışkanlığı farklı bir şekilde yaşıyorlar. Yani onlar için silah sesleri normal. Bizim için değil. Biz silah seslerini okumaya ve görmeye alışmışız. Onlar yaşamaya alışmış.
Evet,
aradaki önemli. Uçurum aslında bu fark, yani bahsederken böyle anlattığımız şey, onların yaşadığı alışkanlıklar bizim oradan buradan okuduğumuz, duyduğumuz, analiz yapan insanların, işte çok affedersiniz ama bazen kızıyorum buna, yani Twitter'da, Facebook'ta biyografilerine işte Middle East falan yazıyorlar, Orta Doğu uzmanı falan. Yani çok orada gördük, sorduk oradaki insanlara, kimler geldi buraya dedik, yani hangi gruplar, hangi sivil toplum kuruluşları buradaydı.
Diyelim,
yani
orada
geçmez. Fotoğraf paylaşan, ben sosyal medyadan oradan buradan fotoğraf alan insanlar buraya geldiler mi gerçekten dedik yani. Kimsenin gelmedi yani, kimsenin demeyelim de
işte.
Bir elinin beş parmağını geçmez zaten.
2-3 gazeteci.
Elhamdülillah bizim sevdiğimiz insanlar, bizim gönül verdiğimiz insanlar odalar. Biz bunu görmüş olduk. Ben yani bulunduğumuz camialar açısından söylüyorum bunu, Afrika'da da gördüm. Kırgızistan'da da gördüm.
Evet.
Balkanlarda da gördüm. Ben zaten bu zamana kadar gittim, yani gitmek nasip olan tüm mazlum coğrafyalarda bir şey için gitmiştik biz. Aynı bu dert için gitmiştik ve orada hep aynı insanları gördük. Aynı yolun yolcularını gördük yani. Bu hainler güruhu, hani şu an ülkemizin malum olayları yaşamasına sebep olanlar var ya, hani uzantılı yerler işte bazı yerlerle. Onların hiçbir yerde olmadığını, tek tekerlerinin para üzerine kurulu olduğunu gördük yani. O Türkmen daha dahil buna.
Evet.
Evet.
Orada açığa alan insanlar, devlet çalışanlarının %80'i bu olayların da oluşmasında, oradaki insanların zulüm görmesinde direkt sebep sahibi insanlardı. Allah onların artık, ki Allah en büyük kudretiyle, cemaliyle, azametiyle onlar için en büyük kararı verecek odur. Onu havale ettik. Allah bizlere de inşallah vesile makamını, peygamberlik makamıdır. Bizlere de yani nasip etsin onu diyelim, tüm dinleyicilerimize de.
Ya aslında konuşmuş oluyoruz burada, yani oradaki hissiyatı yansıtabilmek adına.
Mikrofonu Taha'ya çekelim birazcık. Şimdi Türkmen Dağı meselesini o zaman Taha şöyle soralım sana, nasıl konuşabiliriz? Sence nasıl konuşmak lazım?
Yani bu tabii oradaki insanların özellikle bunu zaten söyledik, yani maddi durumları zaten herkesin konuştuğu bir şey. Manevi durumlarını, hissiyatını ve şeyini konuşmak lazım dedik ama.
Zaten şu an onu konuşuyoruz aslında ama.
Ruh meselesi işte 15 yani, Temmuz ruhuyla.
Senin eklemek istediğin bir şey varsa tabii ki böyle.
Yani şunu da not olarak söylemek istiyorum. Tabii. Yani. Gerçekten oradaki insanlar öksüz kalmışlar orada. Yani Allah Teala onların, Allah'ın izniyle yardımcıları. Ama çok zor durumdalar. Yani bizim Müslüman olarak, yani bunu Adem abi her zaman söylüyor. Hani gönlümüzün bir köşesinin Türkmen'de olması lazım. Bir köşesinin Halep olması lazım. Yani adeta Ümmet-i Muhammed kadar büyük bir gönlümüzün olması lazım. Yani böyle bir kardeşlik hattının kurulması lazım. Oradaki insanların durumu çok kötü. Yani gerçekten burada, yani açık ve net söylüyorum, çok gerçekten çok yardıma muhtaç durumdalar. Ve Allah rızası için orada her şeyi, bütün dünyayı ellerinin tersiyle itmiş insanlar. Yani Allah'ın izniyle nefislerin teslim almış insanlar. Dolayısıyla onlara hiçbir şey teslim alamıyor. Onlara her şey teslim ediliyor. İşte Allah Teala onlara öyle bir hizmet nasip etmiş. Orada bize anlattığı şey şu komutanın. Ramazan'da teravihten çıkmıştık. Hatırlıyorsunuz hepiniz. Evet. Bunu bütün Müslüman kardeşlerimizin Allah'ın izniyle, Allah bundan ayırmasın, hatırlaması lazım. Bilmiyorsak orada bir sıkıntı var. Teravihten çıktık, Türkmen daha düştü dediler. Biz çok üzüldük yani gerçekten. İşte Müslümanlığın da verdiği bir şey bu. Başka bir şeyi veremez bunu, tamam mı? Bu ancak İslam'ın sunabileceği bir şey. Onu da parantez olarak söyleyelim. Gerçekten çok üzüldük yani. Dağıldık. Türkmen daha düştü. Nasıl düşer? Dua ettik, geceliğin şey yaptık. Ve sabahleyin 6'da düşen Türkmen daha kaybedilen bütün cepheleri geri almıştı. Sabahleyin 6'da. Allah'ın izniyle bizatihi gittik Türkmen dağının komutanıyla. Evet, 6 saat içinde. Gittik, Allah'a şükürler olsun. Allah'ın lütfu. Hatay'a gittik, komutanla konuştuk. Komutan bize o gün yaşananları anlattı. Yani gerçekten onu dinlemek de ayrı bir insanın içini parçaladı. Yani orada, çünkü İstanbul'da dinlediğimiz hadisi gerçeğini dinledik. Orada anlattığı şey şuydu komutanım. Orada dedi ki, komutan aynen şöyle anlattı. Herkes dedi bize geri çekilin diyor. Ya biz 10-15 kişiyiz. Ya 10-15 kişi sadece o gün olurdu lan. Yoksa onlar sınırlı değil elhamdülillah. Öyle bir durum olmuş yani. Çekilin diyorlar. Ama onlar yani diyor ki komutan, hayır kardeşim diyor, biz buraya diyor, burada bu kadar şehitlerimiz var diyor. Ecdadımızın kanları mis gibi kokuyor diyor. Burada bu topraklar mis gibi kokuyor diyor. Onların kanlarıyla yoğrulmuş diyor. Biz de bu kanlarla yoğurmak için buradayız diyor. Burada kardeşlerimizi şehit verdik diyor. Biz de onların yanına uzanırız diyor, tamam mı? Mücahitlerle toplantı yapıyorlar böyle diyor. Mücahitleri ağlatıyor yani hepsini. Ve neticede tamam diyorlar yani, kalacağız diyorlar. Bir cephe kalıyor son. Bu olay geceliğin, tamam mı? Düştü dendiği zaman. Allah'ın yardımıyla başka destek kuvvetler geliyor. Ve Türkmen Dağı'nı Allah'ın izniyle, oradaki komutanın ifadeleriyle söylüyorum. Yani Bedir Savaşı'ndaki gibi, Uhud Savaşı'ndaki gibi. Allah'ın melekeleri bizimle savaştı diyor. Ve 50 kişiyle geceliğin bütün düşmüş olan Türkmen Dağı'nı sabahleyin 6'da, yani 6 saatte geri alıyorlar. Bu işin şakası yok yani. Gerçekten Allah Teala bu insanlara yardım ediyor ama bizim gönlümüz ne kadar onlarla birlikte. Böyle bir durumdalar.
Evet.
Yani bu insanlar hakikaten bu dünyayı ellerin tersiyle itmiş insanlar.
Eyvallah.
Ve şunu söylemek istiyorum. Her buradaki bunu dinleyen herkesin kesinlikle bunu dinledikten sonra gönlünde bunun bir dert olması lazım. Sadece bununla da sınırlı kalmaması lazım. Ve kesinlikle yapabildiği her türlü yardımı, özellikle altını çizerek söylüyorum, bizzat yani oraya giden kişiye, bizzat oraya giden kişiye veya kendisi giderek yapması lazım. Çünkü gerçekten çok değişik kişiler dönüyor.
Evet.
Yani bunu özellikle altını çiziyorum.
Eyvallah.
Ve gerçekten Allah Teala bu yoldan ayırmasın.
Amin. Amin.
Çok sağ ol.
Oradan ayırmasın.
Çok sağ ol dostum. Bu yaşları böyle istifadeli şekilde kullanmak da
ayrı bir lütuf.
Ayrı bir lütuftur. Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Ömer, senin bahsettiğin bir hadise vardı. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Son Abdüsselam'dan yine olmadı, bir ezgi isteriz kapanışta. Bir bahsettiğim hadise vardı eskiden yaşadığın. Hani oradaki olayların belki de biraz daha vehametine dair.
Evet, şimdi bu algı meselesine binaen onu konuşmuştuk dışarıda. Biz ilk gittiğimizde bir STK aracılığıyla Karaman ilimizden yola çıkmıştık. 11 tır civarında. Ayrıca yine mücahitlerle irtibat sağlayabilmek, onların halleriyle hallenmek için öyle bir niyet etmiştik. Tabii tırlar satın alınıyor, şoförler kiralanıyor diyeyim, satın almak doğru değil de kiralanıyor, oraya kadar taşıyorlar, boşaltıp işlerine devam ediyorlar. Şimdi tır yolculuğumuz oldu Karaman'dan Hatay'a kadar. Hı hı. Şoförün yanına oturduk. Biraz komik bir hadise de oldu orada da. Siz ne için geldiniz falan diyor şimdi böyle, hani ne yapacaksınız orada? Hadi biz tırcıyız diyor. Adam bir şekilde yani o bölgeye gidiyoruz. Adam bizi kiralıyor. Nereye sürerse gidiyoruz. Sizin ne işiniz var? İstanbul'dan kalkmışsın bir Karaman'dan. Nereye gidiyorsunuz falan. Biz dedik ki yardım götürmeye gidiyoruz. Kime götürüyorsun? Sonra işte Suriyelilere falan derken. Biraz da herhalde sakal falan da var. Uzun değil ama yani sakal olması falan. Biraz da medyanın, altını çiziyorum burada. Medyanın ve toplumun, işte gazetelerin belki. Oluşturduğu bir algı. Oluşturduğu bir algı
kasıtlı
sonucunda.
Kasıtlı profil var değil mi yani? Müslüman sakallıysa.
Yani DAEŞ şeyi var. Yani terörist var. Tabii terörist, militan, böyle insanlara zarar veren, kendi çıkarları için insanları öldüren bir sanki algı oluşturulmuş ve adam da bizi orada öyle konumlandırmış yani. DAEŞ'çi zannetmiş. Tabii bunu sonra söylüyor. Şimdi yolculuk esasında dağ yolculuğu yapıyoruz. Tırlarda da malum bilenler vardır. Yüklü olduğu zaman yokuş aşağı giderken frenli böyle sistematik bir fren yapıyor. Bas çek yapıyor. Çünkü yüklendiği zaman frenin patlama ihtimali var. Bu bindiğimiz abinin de tırı eski bir modeldi biraz. Şimdi daha hiç zannettiğini de söylemedi bize. Diyor ki şimdi diyor bu yokuşta diyor fren patlayabilir. Eğer diyor fren patlarsa diyor benim bir yere vurarak durmam gerekir. Baştan söyleyip sizin tarafı vururum dedi. Tamam mı? Açık açık. Biz de arkadaşla baktık böyle birbirimize. Hani böyle bir şey varsa bile bunu niye ifade ediyorsun? Tamam mı? İdrak edemedik. Sonra molada durduk falan. Adamla da samimi bir muhabbet kurunca adam bizi işitçi zannetmiş.
Allah Allah.
Tamam şimdi. Yani adamda öyle bir algı var. Ondan sonra muhabbet atıyor. Ya ben sizi işitçi zannetti falan ne bileyim falan.
Demek diye. Ki yaşamış bu tecrübeyi orada.
Allah'u alem. Onu ya, sormadım
çok
da.
Çok işte bu... He,
Konya'da mesela. Konya'da doğru bak dediğin yaptığın tespit doğru. Akrabalarından bir tanesi işitçiymiş. Bölgeye sürekli gidip geliyormuş herhalde. Ondan ötürü de öyle bir algı oluşmuş.
Allah onların yani hidayet dileyemiyoruz artık onlara gerçekten. Onlar çok çok daha farklı bir durumdalar. Onlara inşallah Rabbim hak ettikleri muamele versin. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Yani eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Türkmen Dağı'na dair, o coğrafyaya dair. Taha sağ olsun çok güzel konulara tespit ettiniz.
Böyle kısa onları. Bir şey aklıma geldi benim de. Vaktimiz varsa ifade etmiş Hı-hı. olalım. Nasıl durum, vakit var mı abi?
Durum iyi. Abdüselam bugün malum Abdüselam yapısı da çok şimdi, konuşkan değil.
Abdüselam'ın bizim konumlandırışımız nedir? Taha sen söyle istersen. Cahit Zarifoğlu şeyiyle konumlandırıyoruz. Böyle pek konuşmayan. Ama konuştuğu zaman da Allah'ın izniyle böyle o bam teline vuran bir konuştuğu kardeşimiz.
Konuştuğu zaman da söyleyen.
Eyvallah.
Yani suskunluğuyla konuşturan aslında. Suskunluğuyla konuşan diyelim.
Eyvallah.
Maşallah. Buyur Ömer.
Bu şu iki hadiseye değindik daha. Ben onları not almıştım. Onlar üzerine de bir iki cümle kurmak gerektiğini düşünüyorum. Belki böyle istifadeli olur. 15 Temmuz ruhundan bahsettik. Ve oradaki mücahitlerin konuşmalarından, bize kattıklarından bahsettik. İki tane husus var benim çok dikkatimi çeken. Birincisi orada ilk görüştüğümüz bir komutan vardı hatırlıyorsunuz. O komutan bize bir şey ifade etti. Ne dedi? Biz dedi Irak'ta meseleler yaşanırken bize Suriye'den olayı müşahede ediyorduk. Ve Irak'taki kardeşlerimizin halini idrak edemiyorduk. Biz keyfini sürüyorduk. Suriye'nin tabii biliyorsun Suriye gerçekten de öncesinde rahat bir hayat
zengin
var.
Zengin de bir ülkeydi.
Rahat bir hayat
ucuz
var.
Ucuz hayat standardı.
O yüzden yani keyfe de biraz şey nasıl diyelim imkan çok buluyorlar keyfi ama biz yani bir şekilde vaktimizi keyifle ya da kendi nefsimizle ilgilenerek geçiriyorduk. Irak'taki kardeşlerimizin sıkıntılarıyla ilgilenmedik. Ve fark ettik ki bir süre sonra savaş bizim de kapımızı çaldı. Ya. Onların yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Ve orada bize acayip mesaj verdi hatırlıyorsunuzdur. Eğer dedi siz yani Türkiye'de sizin gibi bu bölgeye gelip bu bölgenin derdiyle dertlenmezse Allah muhafaza eylesin dedi bu savaş sizin de kapınızı çalacak. Yani bu önemli bir anekdot bilgi olması lazım. Hı hı. Akıllarda bir köşede durması lazım. Yani biz insanların dertleriyle dertlenmediğimiz zaman Allah alem belki bu kaderin de bir cilvesidir, sırrıdır denilebilir. O dert belki kişiye de isabet ediyor. Belki toplumlara da isabet ediyor. Birincisi buydu. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O bölgeyle gidip gelme açısından belki bir teşvik, böyle küçük bir neşe katabilir dinleyicilere.
Bir de parantez olarak abi şunu da söylemek lazım. Daha ya bu uyarma meselesi dedin ya yani Allah Teala bir yandan insanlara Müslümanlara Türkiye'deki Müslümanlara böyle bir şey de
ikaz
yani,
geliyor değil
yani
mi?
Biraz mesafeli baktığımız zaman ilk önce bir seçimde bir kaybetme olayı oldu. Sonra böyle bir olay oldu. Yani artık son noktaları yani
15 uçurum, Temmuz belki şeydi yani.
Metafor mu diyorsun bunlar? Bir metafor gibi bakalım
yani
diyorsun.
Yani tabii yani Müslümanca bakmak lazım.
Okunması gereken olaylar.
Dolayısıyla uçurumun kenarlarında geziyoruz. Buradan çıkış yolu ne? Parantezi şöyle kapayım. Yani bu Yusuf Kaplan hocamızın bir sözü. Herkesin, bütün Müslümanların kendilerine şunu sorması lazım. Tamam, bizim yaşadığımız sorun dış dünya ile ilgili bir sorun değil. Bizim asıl içimizde sorun. Yani kendimizle biz sarılmışız. Hani diyor ya artık kalmadı düşman yani. Hani öyle bir şiirde böyle bir ifade geçiyordu.
Ne yaptı?
Yani şimdi şu söyleyeceğim herkesin kendine sorması gereken soru şu. Tek vazgeçilmezimiz İslam mı? Yani tek vazgeçmeyeceğimiz, tek vazgeçilmezimiz İslam mı?
Eyvallah. Yani Allah razı olsun.
Bu herkesin kendisine sorması gereken bir şey. Ömer abi.
Ömer şimdi... sözlerini istiyorsan toparla.
Eyvallah ya bu küçük bir anekdot olarak söyledim. Buradan şöyle bir cümle kurmuştu. 15 Temmuz dedi yaşanan bu hadise en büyük mesajlardan biriydi. Şimdi 15 Temmuz'da çok küçük bir anekdot paylaşmış olayım. Enteresan bir ruha şahit olduk biz. Neydi bu? İdeolojilerin sıyrıldığı, insanların vahdet halinde, birlik halinde belki böyle Adem abi gibi büyüklerimizin çabaladığı o İttihat-ı İslam meselesinin yaşandığı bir andı. Ben şahit olduk buna. Hep illaki herkes şahit olmuştur. Yani her ideolojiden insanla burada sağ sol artık yani faşistim diyen insan gördük biz yani Sağlıcılık'ta. Öyle bir yani ben faşistiz lan şey diye meseleye ya, öyle bir giriş yaptı adam.
Klipler vardı, çocuk dedi abi Kadıköy'de dedik dedi yani. Ya çok uygunsuz bir ortamdan, evet, içkili bir ortamdan çıkıp geldik buraya dedi.
Bu
yani.
O çok önemli bir şeydi. Evet. Biz burada neyi gördük? Bunun altını dikkat çok fazla çizmek istiyorum. Hakikatin insanları birleştirdiğini gördük. İdeolojilerin ayırdığını hakikatin birleştirdiğini gördük. Hatta Cemil Meriç'in işte her izim idraklere giydirilmiş birer deli gömlekleridir sözünün de ne kadar doğru olduğunu, yani bu sağ sol meseleleri biz uzun zamandır buradan çekiyoruz ya da Türk-Kürt meselesi, kavmiyetçilik vesaire. Hı hı. Aslında bunun çözümünün ideolojiler üzerinden tartışarak sorunu büyütmek değil, tam aksine İslam yani inandığımız dinin üzerine yoğunlaşarak, yani kafamızı, iç alemimizi, Taha kardeşimizin ifade ettiği gibi iç alemimizi oraya dönerek, eyvallah, tek vazgeçilmezimizin o olduğunu anlayarak bu sorunları çözebileceğimize, eyvallah, inanıyorum.
Allah razı
böyle
olsun.
Böyle bitirmiş olalım.
Yüreğinize, ağzınıza sağlık dostlar.
Biz teşekkür şeref ediyoruz verdiniz, abi. Bizi davet ettin. Bu kelamları edebildik.
Çok
hakkınızı da helal edin.
Çok teşekkür ediyorum ve istifade ettiğim de program oldu benim. Kendi açımdan hem sizlerle bir kez daha konuşmuş olduk meseleleri, hem de bu ortam üzerinden, bu kanal üzerinden, radyomuz üzerinden dinleyicilerimize aktarmış olduk. Bu anlamda bizim için de istifade oldu. İnşallah dinleyicilerimiz için de istifadeli olur.
İnşallah.
Ve burada bu genç grubun, bu genç arkadaşların, bizlerin yani bu tecrübelerini, bu hani aciz tecrübelerini belki de çok ahkam keserek konuştuysak affola diyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Kimseye akıl vermek, kimseye yön vermek gibi derdimiz yok ama bize yön veren bir yapı var. Ustalarımız var, bize fikri anlamda yön veriyorlar. Sevdiğimiz insanlar var, bize gönül anlamında yön veriyorlar. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, bizim hayatımıza yön veren şeyler bunlar. Ve bunları aktarmaya çalıştık sadece burada. Bu arkadaşlar gerçekten Taha, Halil İbrahim, Ömer Faruk, Abdüsselam. Bizatihi tanıdıkça yani cevherleri görebileceğiniz insanlar. Bunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve Allah onların gönüllerinde, kalplerinde asla kimseye akıl verme, kimseye buyurma özelliği yok. Sadece tecrübelerini, gördüklerini anlatıyorlar. Ve bunu büyük bir heyecanla ve bunu bir vazife olarak yapıyorlar en başta. Bu vazifedir çünkü. Biz oraya niye gittik? Bunun için gittik zaten. Aktarmak için gittik ve aktarmaya, evet, devam edeceğiz. Bayır Bucağı, Türkmen Dağı'nı, oradaki mücahit kardeşlerimizi, Suriye'yi, Afrika'yı gündemde tutmaya, Rabbim bize güç kuvvet verdiği müddetçe mazlum coğrafyalar için çalışmaya gayret edeceğiz. Bizim amacımız, gayemiz, dünyadaki var olma mücadelemiz inşallah bunlar olabilir. Çünkü Allah bize ya ey kulum yani işte çok affedersin ama yani bunu tabirler biraz bozuk gelebilir. Şu telefonu mu kullandın diye bir şey sormayacak yani. Bize soracağı şeyler bunlar olacak gerçekten. Bu bilinç önemli bir bilinç. Rabbim hepimize bu şuuru nasip etsin.
Amin.
Diyerek bugünün en az konuşanı, en sessizi ama Ömer'in tabiriyle
En çok şey anlatanı
Taha'nın tabiriyle sözü Abdüsselam'a verelim. Abdüsselam, kapanış yapalım istiyorsan. Ben programı kapatayım. Yani veda edeyim. Sen söylemeye devam et. Sonra da bir selam veririz en sonunda.
Olur abi.
Programı sonlandırırız. Ne okuyacaksın bizlere? Ne var?
Abi, beşimiz güzel bir yolculuk yaptık o taraflara doğru. Ona binaen Ömer Karaoğlu'nun Yol mu dayanır?
Allah razı olsun. Peki, evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftanın böyle sonuna gelmiş olduk. Abdüsselam Akbaş, Ömer Faruk Özdemir, Halil İbrahim Çobanoğlu ve Taha Ercan'a çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun. Biz
teşekkür. Kendileri şeref verdiler, onur verdiler. İnşallah Rabbim dostlukları, dostluğumuzu baki eder ve yolculuklarımızın hep kendimize, kendi içimize doğru olmasını
hakikat
nasip eder.
Hakikat istikametinde olmasını.
Abdüsselam'dan, Ömer Karaoğlu'ndan Yol mu dayanır, evet, eserini dinleyeceğiz.
Yağmur düştü yolumuza, dolu kar vurdu, dolu kar vurdu. Yiğit yiğide yanaşma, yine kar oldu, yine kar oldu. Gönül gönüle deyince yol mu dayanır? Ey dost
yol mu dayar? Gönül gönüle deyince yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır? Arif olan söylemişti, bu yol çetindir, bu yol çetindir. Gözümün nuru peygamber, o da yetimdir, o da yetimdir. Omuz omuza verince yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır? Omuz omuza verince yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır? Zaman sevdamıza gebe, asla bükülme, asla bükülme. Elbet bu yol düze çıkar, sakın dökülme, sakın dökülme. Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır? Dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır? Ey dost, yol mu dayanır?
Allah razı olsun kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık. Tekrar konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Bugün Türkmen Dağı'ndan bahsettik, Bayırbucak'tan bahsettik. O coğrafyalara bir seferimiz oldu, bundan bahsettik. İnşallah seferlerimiz devam edecek diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.